Eminim ağzı hayatı boyunca soğan, sarımsak, rakı, ucuz şarap ve çürük diş kokmamıştı. Eminim o an uzansam ağzına doğru en iyi marka diş macununun naneli kokusunu alırdım. Eminim onunla en ufak bir tanışma imkanım olaydı, onun için ölürdüm. Gözümü kırpmadan canımı verirdim. Ve eminim o anda pazarlık imkanım olsa şeytanla, onun gibi olmak ve onunla olmak için ömrümün yarısını masaya koyardım. Bedros, oğlum, şaka yapmıyorsun değil mi? Doğru mu duyuyorum? Şu anlattığın tipi hiç tanımıyorsun. Sokakta karşıdan karşıya geçerken gördün ve bam, bir anda aşk. Gerçek mi bu? Dinliyormuş meğer beni. Şaka yapmıyorum. Ne hissettimse sana aynen aktarıyorum. Hani dizi desem, orada bile olmaz bu kadarı. Canını vermeye hazırsın, ağzı iyi kokan bir herif için. Manyak mısın sen lan? Bende temizlik bir takıntı olmuş abi. Kör hoca derslerinde belletmedi miydi bize? Müslüman dediğin temiz olacak. Allah'ın karşısında secde ederken her tarafı mis gibi. Elleri, ayakları, ağzı, burnu. İçime işlemiş ulan söyledikleri. Şimdi sana saçma gelebilir ama tertemiz bir adam bana heyecan verdi işte. Bir bakışta anladın yani temizliğini. Anladım tabii. Namazında, niyazında mı bari bu sevgilin senin? Hani boşa gitmesin diye onca temizlik. Malum iyi bir Müslüman temiz olmalı dedin de. Ulan seninle de bir şey konuşulmuyor. Eskiden de böyleydin, cıvırdın hemen. Sen nebatını anlatırken ben sözünü kesmedim. Tamam, sustum, anlat sen. Şimdi sen bu temiz adamın peşine düştün. Sonra ne oldu? Şöyle oldu Recep. Ben önce ona hayran oldum. Sonra da sırılsıklama aşık oldum. Çünkü o güne kadar birlikte olduğum en yakışıklı insandı. Kara kıllı kalın ya da kara kıllı sıska bacaklar yerine sarı tüylü muntazam uzun bacakları vardı. Kaslı kolları, kaslı göğsü yine sarı tüylerle kaplıydı. Göbeği yoktu. Midesi karnı dümdüzdü. Taş gibiydi. Çıplakken ondan gözlerimi alamıyordum. Onun muntazam dişli güzel ağzını öpmeye, sert bedenini okşamaya doyamıyordum. Demeye utandığım için yutkundum ve bıraktım. Bıraktığım yerden devam ettim. Bana saati söyledikten sonra sola döndü ve yürüdü. Benim ise sağa sapmam gerekiyordu ama öyle yapmadım. Onun peşinden gittim. Onun adımlarının hızında yürümeye çalıştım. Caddenin öte yanına geçince biraz yürüdük, bir sokağa saptık. Az daha gittik. Küçük bahçeler içinde şık villaların bulunduğu bir mahalleye geldik. 3 yıldır bu şehirde yaşadığım halde burayı ilk kez görüyordum. Bahçe içindeki villaların sırasında aniden yükseliveren bir binadan içeri girdi. Onu takibe cesaret edemedim. Orada elinden oyuncağı alınmış çocuk gibi kala kaldım. Bedenim kapının önünde duruyordu. Ama aklım, kalbim, ruhum adını bilmediğim bu güzel adamın peşinden gitmişti. Biraz bekledim kapının önünde. Ne yapabileceğimi düşündüm. Sonra bir cesaret geldi bana. Girdim içeri, danışmaya yürüdüm. Demin içeri giren bey, hay Allah adını unuttum. Hani kattaydı. Bir emaneti vardı onu getirmiştim dedim. Elimdeki dosyaları işaret ettim başımla. Kontrol kayışından geçirin önce dedi üniformalı adam. Dosyaları kayışın üzerine bıraktım. Kontrol kapısından geçtim. Hangi kattı diye sordum. Neresi dedi. Demin geçen bir iniş yeri. Oğlum geldiğin yerin adını bilmiyor musun? Buradan yüzlerce kişi geçiyor dedi ve dedi oranın koruması. Kurye olarak yeni işimde ikinci günüm. Kusura bakma abi. Adını kağıda yazmıştım, ofiste unutmuşum. Şimdi az önce bir bey girdi ya buradan dedim. Koruma yutmadı yalanımı. Kovuldum resmen. Dosyalarımı alıp kapının dışına çıktım. İlerideki alçak duvara oturup bekledim. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yapıyor, birinin peşine düşüyordum. Çünkü trafik ışıklarında beklerken bir melek aracılığıyla bu adamı benim karşıma Tanrı'nın çıkardığına dair güçlü bir his vardı içimde. Ne bakıyorsun öyle oğlum? Delirdim sanıyorsun değil mi? Ama inan bana Recep, hayatımızı tesadüfler sandığımız kaderimiz yönetiyor. Ben o gün tesadüfen caddenin o tarafında durmasaydım, İlhami o taksiden inmeseydi. Neyse, ben sabırla bekledim. O ikinci saatin sonunda kapıda gözüktü. Sonra da geldiği istikamete dönüp yürüdü. Peşinden gittim yine. Ulan kıvırcık, sen benden de beter çıktın be. Bak Recep, bir taksiyi çevirip bineydi onu kaybeder bir daha bulamazdım. Ama o taksiye binmedi, yürümeye devam etti. Ta ki sonradan kendi iş yeri olduğunu öğrendiğim binaya gelene kadar. Peşi sıra binaya girdim. Birlikte asansöre binip 3. kata çıktık. Farkında bile değildi. Öyle ki aynı katta indiğimizi dahi fark etmedi. Beni binaya girip çıkan yığınla insandan biri zannetti. O 3. kattaki kapının ardında kaybolunca kapının üzerindeki yazıyı okudum. İlhan Yayınları yazıyordu. Asansöre binip giriş katına indim, dışarı çıktım. Yiyecek içecek bir şeyler alıp geri geldim. Yan binanın alçak duvarına oturup bekledim. Ulan Bedros, şimdi ben delirmiş bu diyorum ya senin için. Hadi itiraf edeyim, ben de Nebati aynı senin yaptığın gibi duvara oturup saatlerce beklemiştim. Aşk insana abuk sabuk şeyler yaptırıyor be abi. Sonra ne oldu? Benimki akşamüstü saat 6 sularında yanında uzun boylu bir kadınla çıktı binadan. Ben duvarda oturmuş, kim bilir kaçıncı simidimi yiyordum. Beni görmeden önümden geçip gittiler. Birkaç gün gelip gittim bu adrese. Adını bilmediğim bu adama içimi aydınlattığı için Işık adını vermiştim. Işık kesin burada çalışıyordu, bundan emindim artık. Işık adını taktın yani adama, alemsin be. Lafımı böldüğü için yine içerledim Recep'e. Keşke sorularıyla beni kesmese, hiç susmadan anlatsam. sonra ne oldu bu ışık? Aydınlatabildi mi seni? Hem de nasıl aydınlattı? Lafımı kesmedi, anlatayım. Tamam, sonra? Sonra bu İlhan Yayınları ile ilgili her şeyi öğrenmeye görev edindim. Orada ışığın yanında gördüğüm uzun kadın, bir başka kadın daha, orta yaşlı bir adam, bir delikanlı ve bir sürü genç kız çalışıyordu. 10 gün süreyle hiç üşermeden göz hapsine almıştım burayı. Kimin saat kaçta geldiğini, kimin kaçta ayrıldığını biliyordum. Ama kimin ne iş yaptığını ancak ben de orada çalışmaya başladıktan sonra öğrenecektim. Orada çalışmak mı? Bunu da mı becerdin abi? Sen şimdi orada mı çalışıyorsun? Evet. İnanamıyorum sana. Sen neymişsin be abi? Birkaç ay sonra mezun olunca koltuğumun altında tanıtım dosyam, diplomam, desenlerim ve özel olarak hazırladığım hayali roman kapaklarımla İlhan Yayın Evi'nin kapısını çaldım. Gittin oraya ve iş istedin, öyle mi? Aynen. Gitmeden önce bizim sınıfta afili bir arkadaşım proje çantasını ödünç aldı. Öyle elimde çizimler, salkım saçak gitmedim yani. Ulan oğlum, sen beni yurt dışına değil Mars'a uçurursun kafaya takarsan. Hemen alındın mı işe? Dinle işte be. Kapıyı çaldım. Tık diye açıldı. İçeri girdim. Giriş kapısına bakan şık bir masada kızıl saçlı, ince yüzlü bir kadın oturuyordu. Bir grafiker talebiniz varmış dedim. Bizim öyle bir talebimiz olmadı. Yanlış yayın evine gelmiş olmalısınız dedi bana. Adres doğru, bakın İlhan Yayınları yazıyor dedim. Adres yazılı kağıdı uzattım önüne. Yavrum, kim yolladıydı sizi diye sordu. Gazetelerde resmini sık gördüm. Sosyetik bir iş kadının adını söyledim. Handan Hanım'ın dostu olabilir, bir sorayım dedi. Kimse o Handan Hanım? Yalanımı ne kadar uzatabilirdim ki? Yolun sonuna geldiğimin farkındaydım. Az sonra öyle birinin beni tavsiye etmemiş olduğunu öğrenecekler, bana kapıyı göstereceklerdi. Olsun, hiç olmazsa ben elimden geleni yapmıştım. Hayallerimin peşinden gitmiştim. İleride bir gün aşk nedir diye sorarlarsa bana, ışık adında biri diyecektim. İlk görüşte vuruldum, peşine düştüm, yaklaştığım ama hiçbir zaman kavuşamadım. Tıpkı Mecnun gibi. Hayalimdeki aşkın imgesi, hatta aşkın tarifi olarak bende kalacak uzun boylu, yakışıklı, iyi giyimli, güzel kokan, temiz bir adam. Işık. Ulan Bedros, ben senin bu uzun boylulara meraklı olduğunu ta ne zamandan çakmıştım biliyor musun? Hani bizim kör hocanın yerine bir genç çocuk gelmişti. Hani sonradan katılmıştı bize. Neydi adı? Her neyse, unutmuşum. İşte ben o çocuğa nasıl baktığını görmüştüm. Atma lan, hiç de değil. Vallahi yemiştin. Ama kızarsın diye sana bir şey söylememiştim o zaman. Kapı dışarı etmediler mi seni yalanını çakınca? Çakmadılar ki. O ince yüzlü kadın telefonda bir şeyler konuştu. Sosyetik iş kadının adını da söyledi. Sonra bana baktı. Handan Hanım göreceksiniz dedi. Ben gösterdiği kapıyı şöyle kibarca tıklatıp açtım. Binayı gözlerken ışığın yanında gördüğüm uzun boylu eri kadın geniş bir masanın ardında güleç bir yüzle bana bakıyor, değil mi? Seni Güler Hanım mı tavsiye etti diye sordu. Evet diye yalan söyledim. Onlarda mı çalıştın dedi. İkinci yalanı söyledim. Onlara birkaç desen yapmıştım dışarıdan, kadrolu olarak değil.
Göster bakayım işlerini. Referans olarak doğru isim vermişim. Aferin bana. Dosyamı önüne serdim. Her bir çalışmayı dikkatle inceledi. Fena değil yaptıkların, CV'n nerede diye sordu. Önce şaşırdım. Duraladım. Neydi ulan bu CV? Sonra birden aklıma geldi. Uzanıp çizimlerin arasında özgeçmişim bulup verdim. Güzel sanatlar ha? İyi, yeni mezun. O da iyi. Yeni mezunlar heyecanlı, hevesli olur. Ama şu anda bizim böyle bir elemana ihtiyacımız yok. Biz kapakları dışarı veriyoruz. Düşünmüyor da değiliz bünyemize almayı. Öyle bir şey yapacak olursak sana ulaşmak isterim. Telefonunu bırak Nadide Hanım'a. Yanına GS diye not düşsün ki hatırlayayım. Hatırlayayım demez mi? Dosyamı topladım. Uçarak çıktım odadan. O sekreter kadının önünde uzun süre oyalandım. Belki ışık kapılardan birinden çıkar diye. Çıkmadı. Ben çıktım kapıdan. Kapının dışında ellerimi açarak içimden birkaç dua okudum ve dedim ki, o güne kadar elimi tamamen bırakmamış ama pek de sıkı tutmamış olan Allah'ıma, bana bu kapıda çalışmayı nasip et. Senden bir daha hiçbir şey istemeyeceğim dedim. Bu kez duydu beni. Ulan bu anlattıkların doğru mu? Sahiden aynen böyle mi oldu? Yani o sekreter kadın sana sonradan telefon etti ve gel burada çalış dedi, öyle mi? Aynen öyle oldu. Birkaç ay sonra aradılar. İlk konuştuğum kadınla görüştüm. Yaptığım kapakları yanımda götürmüştüm. Belki çağırırlar diye arada birçok kapak hazırlamıştım zaten. Beğendi yaptıklarımı. Beni işe aldı. Seninki nerelerde bu arada? Ben işe alınırken o yurt dışındaymış. Bir hafta sonra geldi, tanıştık. Neymiş gerçek adı? İlhami. Bana niye başka ad söyledin sen? Öyle mi yaptım? Şimdi her şeyi anlatıyorum işte. Doğruları anlatıyorum. Ulan sen başından beri benimle dalga geçiyor olma. Recep, dalga geçmiyorum seninle. Sana yüreğimi açıyorum. Kimseye anlatmadıklarımı anlatıyorum. Bir sevgilim var, adı İlhami. Bari umduğun gibi çıktı mı bu İlhami? Memnun etti mi seni? Evet, peşine düşmüş olmaktan hiç pişmanlık duymadım. Sonra nasıl sevgili oldunuz? Çok çok sonra. Ben sabırla bekledim. Hiçbir şey de olmayabilirdi aramızda. Ben onun gözünde o iş yerinde çalışan genç bir elemandım. Zamanla elimden iyi iş çıktığını fark etmişti, hepsi bu. Beni sorarsan ben onunla aynı yerde bulunmaktan mutluydum. Her sabah işe dört nala koşarak gidiyor, onu görüyor, onunla aynı havayı teneffüs ediyordum. Onunla konuşuyor, proje geliştiriyor, zaman zaman da ahbaplık ediyordum. Bunlar bana yetiyordu. Ha bir de onu örnek almıştım kendime. Elbette aynı dükkanlardan alışveriş edecek gücüm yoktu ama onun gibi giyinmeye başlamıştım. Mavi gömlekler, sıfır yakalı ince yün kazaklar, bir lacivert ceket edinmiştim. Ondan giyinmeyi öğreniyordum, konuşmayı öğreniyordum. İngilizce kurslarına da yazılmıştım. Hadi lan, İstanbul Türkçesi yetmedi, bir de İngilizce mi bulaştın? İstanbul Türkçesi diye bir dil mi var Recep? Var vallahi. Senin Türkçen benimkine benziyor mu lan? Türkçeyi boş ver şimdi. Ne zaman sevgili oldunuz siz? Çok sonra. Birlikte çıktığımız bir iş gezisinde oldu olan. Hem de hiç beklenmedik bir şekilde. Çok rakı içtik, çok sarhoş olduk. Şimdi olduğumuz gibi mi? Nerede? Seninle ilk rakı içtiğimiz seferde olduğumuz gibi. Küfelik oldum ben, küfelik. O da sarhoştu ama benim gibi değil. O sanırım o sırada hayatının çok mutsuz ve karmaşık bir dönemini yaşıyordu. İtiraf ediyorum işte. Ben tıpkı leşini bekleyen akbaba gibi bir zaaf anı bekliyormuşum. Günler, haftalar, aylar boyunca sabırla bekliyormuşum. Ama inan bana, birlikte olduğumuz o gecenin sonunda onun koynunda uyumamda benim suçum yoktu. Ne o geziyi ben planlamıştım, ne de o bol rakılı akşam yemeğini. Ben çok uzun bir zaman daha beklemeye hazırdım. Hatta belki sonsuza dek. Bir ümitsiz vakaydı benim aşkım. Varlığımdan bile haberi olmayan birine aşık olmuştum. Kafamda ne zamandır canlandırıp durduğum yakışıklı, uygar şehirli adamı. Karısını çocuğunu dövmeyen, sövmeyen, küfür etmeyen, bağırıp çağırmayan rol modelime aşıktım ben. Tek taraflı bir aşktı bu. Ne diyorsun be? Bunca zaman sen yanıp kavruluyorsun. Onun senden hiç haberi yoktu, öyle mi?
Hiç. Ama Recep, ben gerçekten yanıp kavrulmaya onunla birlikte olduktan sonra başladım. Onunla yatana kadar aşk sandığım vızıltıymış abi. Başka aşkların da mı oldu? İlişkilerim oldu da aşk. Sadece bir kere üniversitedeyken benden üst sınıflardan birine aşık oldum. Olduğumu sanmıştım. Bir yıldan fazla sürdü. Neden bitti? Mezun olunca ayrıldı İstanbul'dan. Ben bayağı sarsılmıştım. Madem seviyordun, ayrılmanız şart mıydı? Bizim bu tarafta an geliyor, bu işler zora giriyor haliyle. Haydi aile içinde nişan takalım, okul bitene kadar bekleriz, yapamıyoruz Recep. Para kazanma derdi var, şu var, bu var. Ayrılık gelip çatınca da önce tavsiyor, sonra da bitiyor aşk. Tabii ulan, Leyla ile Mecnun gibi öyle uzaktan sevmek ancak kitaplarda olur, eski kitaplarda. Hoş, ben de uzaktan uzağa hiç belli etmeden sevmiştim ama gençlikte oluyor öyle şeyler. Mesela şu nebati olan hislerim. Kanlı canlı aşk. Belki sevgi çok derin değil ama iyi geliyor insan abi. Sahiplenmek, dokunmak, şey etmek istiyorsun yani. Evet, aynen öyle. Peki neden bekledin bu kadar zaman? Keşke bekleyeceğini ona belli etmeseydin hislerini. Edemezdim. Öğrendiği takdirde tepki gösterebilirdi. O zaman sadece aşkımı değil işimi de kaybederdim. Aslında işimi kaybetmekten yana bir korkum yoktu. Mesleğim olduğu sürece bir başka iş bulmak zor değildi benim için. Ama ben ona yakınlaşmanın yollarını ararken, ondan tamamen uzak kalmak, onunla aynı havayı soluyamamak, sesini duyamamak, düşünmek bile istemiyordum bu ihtimalleri. İşte bu yüzden sonu gelmeyen bir beklemedeydim ki, İstanbul dışına bir iş seyahati fırsatı çıkmaz mı? Ancak hayalini kurabileceğim bir durum mucize gibi gerçekleşiverdi. Mucize gibi. Mucize gibi Recep. Birlikte çalıştığımız o yolculukta, çok sarhoş olduğumuz o gece hayatım değişti. Sustum. Ayrıntıya girmek istemedim. Ona desem ki bir anda hiç düşünmeden, hiç planlamadan onun tarafından şefkatle başlayan bir kucaklaşma benim ateşimin harıyla müthiş bir çekim gücüne dönüştü. Birbirimizi kucakladık önce. Benim ateşim dudaklarımdan, parmak uçlarımdan, tenimden ona aktı. Onu da tutuşturdu. Sonra birlikte parladık, yandık, kül olduk desem. Anlar mı acaba Recep? Ben bile inanamıyorum yaşadıklarıma. Birlikte olduğumuz gecenin sabahında, İlhami'nin yatağında uyandığımda o derin bir uykudaydı. Odadan sessizce süzülüp kendi odama geçmiş, hemen duşa girmiştim. Soğuk suda kendime gelmek için tir tir titreyerek dakikalarca kalmıştım. Korkuyordum. Çok korkuyordum. Karşılaştığımızda olabileceklerden. Kurulandıktan sonra giyinip dizlerimin üzerinde dakikalarca yalvardım Allah'ıma. Yaşadıklarım bir rüya değil, gerçek olsun diye. İlhami uyandığında kendinden tiksinebilirdi. Gece kabus gördüğünü düşünüp benden kaçabilirdi. Yüzümü görmek istemeyebilir, beni işten kovabilirdi. Uzak bir ihtimaldi ama hiçbir şey olmamış gibi de davranabilirdi. Korktuklarından hiçbiri olmadı. Benim ona olan tutkum bir güçlü sihir gibi ona da bulaştı. Kenetlendik, kilitlendik. Ve ben böylece yaşadığım sürece fedakarlığın hep bana düşeceği bir ilişkiye rıza göstermiş oldum. Bana sevgisinden, ilgisinden ve zamanından ne kadar verebilecekse o kadarla yetinmeyi öğrenecektim. Şikayet etmemeyi, boyun eğmeyi, onun hayat üçgeninin dışında, yaşamının kıyısında kalmayı da. İtiraf edeyim, ilgisinden, sevgisinden cömertçe aldım nasibimi. Beni değiştirdi, dönüştürdü, başka boyutlara taşıdı. Anadolu'nun bir köyünden gelme yoksul genç kimliğimden onun sayesinde sıyrıldım. Ona bakarak, ona özenerek, onu taklit ederek. Başka bir sınıfın yaşam inceliklerini öğrendim. Sınıf atladım. Bunları böylece söylesem Recep'e, acaba ne düşünür hakkımda? Hey kıvırcık, daldın gittin. İyi bir geceydi belli ki. Recep saygılıydı. Ben ayrıntı vermeyince o da sormadı. O gece sevgili oldunuz yani demekle yetindi. Evet dedim, o gece sevgili olduk. Sonra o bana hayatın güzelliklerini, inceliklerini öğretti. Sevgi verdi, itibar etti. Hayatımda ilk kez çok mutlu oldum.
Sustum, derin bir nefes aldım. İşte kardeşim, benim hikayem aynen bu. Bedros, ne demişler? Gönül bu. Aka da konuyor, boka da. Aşk aşktır diyelim. Allah bana bu kapıda çalışmayı ve bu aşkı nasip etti ya, sözümde durdum. Başka hiçbir şey istemedim ondan. Ta ki seninle karşılaşana kadar. Senden niye kaçtığımı ise hiç sorma. Panikledim, korktum. Ama Allah inandırsın. Senden kaçtıktan sonra eve geldim. Şu pencereden sokağa baktım ve bütün kalbimle beni takip etmiş olmanı diledim. Yoktun. İşte ancak o zaman Allah'tan bir kez daha bir şey istedim. Seni bulmayı. İki gün boyunca İstanbul kazan ben kepçe seni arayıp durdum. Allah beni gerçekten seviyor olmalı ki seni yeniden karşıma çıkardı. Şimdi son bir amacım var. O da seni düzlüğe çıkarmak. Ulan Bedros, Allah'ın işine akıl ermiyor. Ben anam ölmesin diye ne dualar etmiştim, ne kurbanlar adamıştım, hatırlasana. Bir gece sabaha dek hiç uyumadan iyileşsin diye dizlerimin üstünde yalvarmıştım. Beni duymayıp ertesi gün anamın canını alan Allah, bak seni duymuş. Her şeyin bir zamanı var. Seni de duyacağı gün gelecek. Sen de benim gibi sabırla bekle arkadaşım dedim. Sahi mi? İnan bana, sana yurt dışında bir iş bulunacak. Çekip gideceksin buradan, yok olacaksın, buharlaşacaksın. İster Hüsam'a bir veda mektubu bırakırsın, başımı alıp çok uzaklara gidiyorum beni arama dersin. İster bıktım bu hayattan, intihar ediyorum dersin. Orası sana kalmış. Kapıyı yurt dışına atabilirsem kısa bir mesaj olacak benden. Kısa bir mesaj alacak benden Hüsam. Sayın müdürüm Hüsam, yıllarca sana sadakatle hizmet ettikten sonra falanca tarihi itibariyle emekliye ayrıldım. Darısı senin de başına. İmza. Emekli ve firari memurun Recep. Mesajı çektikten sonra telefonu denize atacağım. Telefonla birlikte geçmişini de atacaksın denize. Sonra tıpkı benim yaptığım gibi sil baştan yeni bir hayata başlayacaksın. Ben senin göz diktiklerini istemiyorum. Erişilmez şeylerde değil gözüm. Ben böyle kalayım. Hiçbir şeyim değişmesin. İncelik filan öğrenmesem de olur. Ama her an kıçımı kollamaktan, polis beni ne zaman enseleyecek diye ya da Hüsam yine canımı okuyacak diye endişelenmekten bıktım. Benim de adam gibi bir hayatım olsun be. Olacak, inan bana. Elin helal para tutunca nebatin de çeker alırsın yanına. Beni beklemişse. Beklemeyecekse zaten boş ver onu. Öyle deme. Ben çıkıp gittim kadının hayatından. Niye beklesin ki beni? Fazla bekletmeden bir an önce bul onu o halde. Hayatını değiştireceğini söyle. Onu ikna et. Hemen yarın. Söz ver bana. Cesaretim yok abi. Olmaz. Arayacaksın. Belki hala şeydir. Kimseyle birlikte değildir. Şimdi Nebati boş ver de kendini anlat sen. Anlattım ya Recep. Bu adam evli mi değil mi söylemedin. Evli. Olmadı abi, olmadı katiyen. Ne alaka Recep? Seninle olduktan sonra boşamadı mı karısını? Boşamadı. Yani ikiniz de demiş şey mi ediyor? Yok hayır, onların evlilikleri sadece kağıt üzerinde. Nereden biliyorsun lan? Diyelim ki boşandı. Biz evlenip çoluk çocuk sahibi mi olacağız? Boşanmış boşanmamış ne fark eder abi? Sen bir gün yapayalnız kalma diye benim endişem. Ben yalnızlıktan çok çektim de. Ben mutluyum böyle. Şimdilik mutlusun. Günün birinde bu adam seni cız çıvlak ortada bırakırsa canın çok acır. Çoluğu çocuğu var mı bunun? Var. Oy, ne işin var evli barklı herifle? Aşığım diyorum sana. Laf anlamıyor musun? Şu dünyada ilişkiye girdiğim birine nihayet aşığım. Mecbur olduğum için değil, karşılık alayım diye hiç değil. Canım istediği için, severek, isteyerek beraberim onunla. Daha ne olsun? Bugün iyi de gün gelecek, morayacaksın. Gün gelecek, adam dönecek evine karısına. Ne halt edeceksin o zaman? Bunca yılını heba etmiş olmayacak mısın? Aşk gazeteye ilan verilerek bulunmuyor. Bekar, çocuksuz, yakışıklı sevgili aranıyor. Tarife uyan beri gelsin. Keşke böyle yürüseydi işler. Bak ben bir gün küt diye aşık oldum. Ben de aşık oldum ama benimkilerin kocası mocası yoktu. Sapsız üzüm sayılırlardı. Benimkinin sapı var. Gülmeye başladık sarhoş sarhoş. Bari hayrını gördüdür Recep, sonra yine ciddileşti. Hayat zor be Bedros. İş de zor, aşk da zor. Zor olsun da sonunda olsun abi. Bak önce senin iş durumunu halledelim hayırlısıyla. Seni düzlüğe çıkaralım. Bu arada sen git sevgilini bul. Sonra da ben Cemile'yi bulacağım. Kafaya koydum. Yüzüme bakmakta olan Recep bakışlarını karşı duvara çevirdi. Onu kime verdiler biliyor musun? Bu kez de yere eğdi başını. Yüzüme yine bakmıyordu. Anlaşıldı, bilmiyorsun. Bak Recep, ben bizim oralara gidip soruşturamam. Bunu benim için sen yapacaksın. Ne o? Ne o surat öyle? Biletini alsam, seni bir otobüse koysam, gidip soruşturmaz mısın? Öğrenmez misin kime sattılar kızı? Diyeceksin ki ne satması? Onu Boğaz Tokluğu'na vermişlerdir. Her nereye verildiyse bulacağız abi. Hayatından memnunsa mesele yok. Ama eminim ki değildir. Hangi kadın memnun kalmış hayatından bizim oralarda? Kim bilir hangi hoyrat herifin evinde itilip kakılıyor. Ah benim ceylan gözlü kardeşim. Yıllarca boşuna lanet ettim ona. Pişmanım Recep, çok pişmanım. İnan ki şimdi sarhoşum diye söylemiyorum bunları. Dün gece de çok düşündüm ben. Ne olmuşsa olmuş, bırak artık, düşünme bunları. Bak bir yol çizmişsin kendine madem. Kestim sözünü. Cemile'yi kime verdiklerini sahi bilmiyor musun diye sordum. Bilmiyorum. Hapiste miydin? Hay Allah. Ama öğreniriz değil mi? Öğreniriz. Bir tuhaflık vardı halinde. Gözlerini kaçırıyor, kaçamak yanıtlar veriyordu. Acaba bir bildiği mi vardı? Cemile sürekli dayak mı yiyordu yoksa? Sen hapisten döndüğünde Cemile gitmiş miydi? Sormadın mı kız nerede? Hiç merak etmedin mi? Anam mı vardı bana bunları anlatacak sende? Kime soracaktım? Kapıyı çalıp anana, hey teyze, kızını kime verdin? Söyle bakalım mı diyecektim. Yoksa kahvede babanın başına dikilip ona mı soracaktım? Zaten diş biliyordu bana. Tamam, sinirlenme. Ben nasıl olsa bulurum onu. Bırak Cemile'yi rahat. Ne yapıyorsa yapıyor. Sana ne? Bunca zaman aklına gelmemiş zaten. Doğru değildi bu. Defalarca düşünmüştüm kardeşimi. Anamla babamın çöken damın altında kalarak ölmeleri ihtimalini öğrendikten sonra hele endişelenmiştim de. Onlar öldüyse, eğer o zamana kadar bir kocaya vermedilerse ne yapardı, nereye giderdi, evdeki kuma kendine başka bir kapı bulmamışsa anamın yokluğunda canını okurdu onun. Belki de ablalarından biri almıştı yanına sevabına. Eğer öyleyse eniştesi horlardı bu sefer. Bütün bunları defalarca düşünmüştüm. Kabuslar görmüştüm. Ama hem bana ihanetinden sonra gururuma yedirememiştim onu aramayı. Hem de hangi sıfatla arayacaktım, hangi kimliğimle, hangi ismimle. Onu bulmalıyım, bana yardım edeceksin. Cemile'yi rahat bırak Bedri. Bana defalarca Cemile senin hayatını kurtardı diyen sensin Recep. Gözümü açan sensin. Seninle konuşana kadar ben hep suçlamıştım onu. Şimdi de tersini söylüyorsun. Sen kazı köz anlamışsın. Benim dediğim başka şeydi. Bu kadar içince... Recep boşalmış şişeyi son bir gayretle damlatmaya çalıştı bardağına. Bitmiş bu. Ben de kalkayım artık dedi. Sana bir kahve yapayım gitmeden. Zahmet etme. Ayağa kalktı, yalpalayarak yürüdü. Helane tarafta gösterdim. Mobilyalara, sonra da duvarlara tutuna tutuna gitti tuvalete. Ben sehpanın üzerindekileri mutfağa taşıdım. Sehpanın üzerine dökülmüş külleri sildim. Birazdan geri geldi. Saçı ıslaktı. Belli ki yüzünü yıkamış açılmak için. Kahve istemediğinden emin misin? Eminim, kaçayım ben. İşte kendini ele verdi Recep. Kaçmak istiyor. Ne zaman Cemile lafı açılsa ya lafı değiştiriyor ya hı hı diye geçiştiriyor. Ve hep gözlerini kaçırıyor benden. Holde ayakkabılarını geçiriyordu ayağına. Karşısına dikildim. Recep bak bana. Doğruldu, ne var dedi. Cemile'ye ne oldu söyle. Hayda, ağzında geveleme söyle. Kapının yanındaki iskemleye oturdu. Yüzünde çok tuhaf bir ifade vardı. Tamam abi, söyleyeceğim. Öğren, ikimiz de kurtulalım. Yere çöktüm. Dizlerimin üzerine kalktım. Gözlerimiz aynı hizadaydı. Bakışlarımı göz bebeklerinden ayırmadan sordum.
Cemile nerede? Bir an durdu. Dudaklarını ısırdı. Sonra fısıldadı adeta. Öldü. Recep'in duyulur duyulmaz bir sesle fısıldadığı dört harf giderek yükseldiği keskin tız bir çığlığa dönüşüp çınladı kafamın içinde. Öldü, öldü, öldü, öldü. Ellerimle kulaklarımı kapattım bu çığlığı duymamak için. Neden, nasıl, ne zaman diye sormak istedim. Ah, ne fark ederdi ki? Başım dizine düştü Recep'in. Ellerim onun kollarına yapıştı. Tırnaklarım etlerine geçti. Hıçkırıklarımın gürültüsü kulağımdaki çığlığı bastırıyordu. Sarsılarak ağlıyordum. Recep dizine düşmüş başımı okşuyordu usulsüz. Bir ara kaldırdım kafamı. Hıçkırıklarımın arasından sordum. Niye bana söylemedin? Bir şey demedim. Başımı okşamaya devam etti. Allah'ım diye düşündüm. İyi ki şu anda Recep var yanımda. Acımın derinliğini anlayacak biri var. Ne kadar zaman holdeki o iskemlenin üzerinde oturdu Recep, kucağında benim sürekli sarsılan başımla. Kaç saat ağladım bilmiyorum. Bir ara koltuk altlarımdan tutarak kucaklayıp ayağa kaldırdı beni. Oturma odasına yürüttü. Devrildim divana. Bir şeyler içirdi, ıslak bir havlu getirip elimi yüzümü sildi. Orada ne kadar kaldı hiçbir fikrim yok. Kendime geldiğimde ben sırt üstü divanda yatıyordum. O koltuklardan birinde bacaklarını karnına çekmiş, kıvrılmış uyuyordu. Doğrulmaya çalıştım, gücüm yetmedi. Sanki bir gizli el bütün enerjimi söküp götürmüştü bedenimden. Öyle ceset gibi yattım bir süre daha. Sonra bir hayat emaresi. Çişimin geldiğini hissettim. Bacaklarımı oynattım. Baktım hükmüm geçebiliyor bacaklarıma. Yere uzattım ayaklarımı, halıya bastım. Doğrulmam daha zor oldu. Nihayet ayaktaydım. Sürüklendim tuvalete doğru. Aynada yüzümü gördüm. Hortlak gibi rengi kaçmış bembeyaz bir yüzüm, bitkin bir bedenim vardı ki, vardı da ruhum neredeydi? Ruhum uçup gitmiş, ben acıdan, kederden ve rakıdan sızmışken, ruhsuz, cansız kalmışım. Banyodan çıkıp odaya yürürken yerde duran ayakkabıma çarpıp tökezledim. Az daha düşüyordum. Çıkardığım gürültü Recep'i uyandırdı. Ah, her tarafım tutulmuş be diyerek gerindi yattığı yerde. Seni bırakıp gidemedim. Seni divana taşıdım. Orada sızdın. Başını beklerken de ben uyuyakalmışım. Kardeşim neden öldü? Sesim insan sesine değil, bir kör testerinin kestiği tahtadan çıkan hışırtıya benziyordu. Sana da iyi geceler. Neden öldü Cemile? Ulan bir teşekkür be. Sağ ol kardeş. Beni taşımışsın, divana yatırmışsın, pış pışlamışsın. Siktir olup evine gideceğine başıma beklemişsin. Allah senden razı olsun. Bir çay içer misin? Hiçbiri yok. Sağ ol kardeş. Cemile neden öldü? Bir çay içer misin? Cemile neden öldü? Başımı beklemişsin. Cemile neden öldü? Allah senden razı olsun. Cemile neden öldü? Recep doğrulup oturdu. Eliyle yanındaki yeri işaret etti. Ya yanıma otur Bedir. Dediğini yaptım. Şimdi diz dize birbirimize bakıyorduk. Neden öldü Cemile dedim. Ne zaman öldü? Sana onunla birlikte yazdığımız mektup var ya. O mektubu yazdırmak için gizlice bize geldi. Koca bir mektup döşenmeye yetmiyordu senden öğrendiği yazı. Benden yardım istedi. Mektubu o başladı bildiğin gibi. Sonra o söyledi, ben yazdım. Aslında bir ona vazgeç, yazma bunları dedim ama ısrar etti. Senin illa gerçeği bilmeni istiyordu. Baban nereden duymuşsa duymuş yaptığımız işi. Jandarmanın içinden biri geldi galiba. Kulağını bükmüş babamın. Babanın. Enselenmemizin yakın olduğunu mu ne söylemiş? Bunları da Cemile anlatmıştı. Aklı da o kişi mi verdi bilemem. Seni askere göndererek uzaklaştırmak istemiş köyden baban. Muhtara rüşvet vermesi lazımmış senin yaşını büyütmek için. İyi de parası yok tabii. O zaman Cemile yorganda sakladığımız paraları çıkarmış vermiş babana kurtulasın diye. Cemile'yi de o akşam baban dayaktan haşat etmiş ayrıca. Bir bileziği varmış kolunda. O bir haftalık kocasının taktığı. Onu da çekip almışlar konudan cezaniyetine. Geç oraları, Cemile neden oldu, öldü onu söylesem. Anlatıyorum işte. Sonra da sen cevap verdin ya o mektubu. Sıçtın sıvadın kıza. Bir süre ne diyeceğini bilememiş gibi sustu Recep. Susma Recep, anlat. Tamam abi. Madem illa bilmek istiyorsun, başın göğe erecek öğrenince, buyur. Yazdığın mektubu postacı daha kapıya getiremeden yolun başında görünce koşmuş Cemile. Kapmış elinden, açmış mutfakta zarfı, heceleye heceleye okumuş. Öyle dediydi anan. Şarkı söyler gibi bir ağlama tutturmuş sonra. Yememiş içmemiş bütün gün. Sonra anam bakmış bunun mecali yok hayvanları yemlemeye. Kendi çıkmış akşamüstü. Eve dönmüş ki asmış kendini Cemile. Bir çığlık, bir böğürtü ya da bir hayvan uluması. Hiç bitmeyen bir uğultu odada. Ben dizlerimin üzerinde yerdeydim. İki elimle yeri yumrukluyordum. Kafamı yumrukluyordum. Duvarları, kanepeyi, koltukları, sehpayı yumrukluyordum. Sehpanın üzerindekiler yerlere saçılıyordu. Başımı duvarlara vuruyordum. Kollarımı tutmaya, beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Recep, sus bağırma, sus apartman ayağa kalkacak. Sesin kısılacak, sus. Sonrası suyla karışmış rakının bulanık beyazı renginde bir tuhaf sis. Her yer sis. Recep ile ben koltuk altlarından tutmuş uçuruyoruz Cemile'yi. Siste sadece Cemile'nin havada sallanan incecik bacaklarını görüyorum. Ve şen çocuk kahkahalarını duyuyorum. Şen çocuk kahkahalarını. Arada bir kardeşimin neşeli kahkahalarına o hayvan olması karışmasa keyfime diyecek yok. Uluma inci rengindeki sesi kömür siyahına boyarken bir cümleye dönüşüyor. Kardeş katili, kardeş katili, kardeş katili, kardeş katili.